Ayrım 13. Karahmet Destanı. Fakir Baykurt. Sayfa 171. Bulduran kitaplar. Dolanıp güz geldi. Bir takım yeni giysi daha diktirdiler. Yeni ders kitapları aldılar. Sabiha Ersoy Alanya Ortaokulu'na gitti. 3. sınıfta Türkçe'ye Abdullah Utku adında yeni bir öğretmen gelmeye başladı. Bunun öyle şiir yazmak, düz yazı yazmak gibi ödevler verdiği yok. Okumak, okuduğunu anlamak demektir. Okuduğunu anlamayan öğrenci ne yapsa boş. Türkçe dersinin başlıca işlevi okumayı verimli sonuçlandırmaktır. Bu amaçla sizlere bol bol okuma alıştırmaları yaptıracağım. Kitap okuyacaksınız, özetleyip tanıtmasını, eleştirmesini yapacaksınız. Dergiler getireceğim size, her gün gazete okuyacaksınız diyor. Ahmet Köyümde Bahar, özlediklerim diye yeni şiirler yazdı. Madem aranızda şiir yazan var mı diye sormuyor, kendisi verip, hocam bir inceleyin acaba nasıl olmuş diye sorabilir. Verdi bir gün dersten çıkarken. Okur, görüşümü söylerim dedi. 4 gün ses çıkmadı. Hafta tatili girdi araya. Pazartesi son derse getirmiş, verdi geri. Başka var mı? Varsa göreyim, dedi. Hala yanında getirip götürüyor şiir defterini. Var, dedi. Çıkarıp gösterdi. Alayım defterini. Okuduktan sonra görüşelim. Bir hafta 10 gün geçti. Bu arada bir kitap okuyup özetleyecekti her öğrenci. 20 kitabın adını yazdı tahtaya. İsteyen bunlardan seçebilir, dedi. Öğretmenin yazdıklarından birini özetledi Ahmet. En beleşçilerden 2 çocuk içinde kolay yanından özetler yazdı, verdiler öğretmeni. Şiirlerim için ne zaman çağıracak, deli olacağım diyordu kendi kendine. Çağırdı bir gün. Su deposunun altındaki deli babanın orada bir evde kalıyordu. Karısı, anası, bir de küçük çocuğu vardı. Yürüye yürüye eve vardılar. Çıktılar yukarıya. Sedire oturdular karşılıklı. Karısı, anası ayrı ayrı hoş geliş ettiler. Yetenekli öğrencilerimden Ahmet Kara diye tanıttı Ahmet'i. Konuşacağız biraz. Şiir yazıyor. Güzelleri var. Güzel. Fakat durdu burada. Yüreği güm güm vurmaya başladı. Hepsi oradan buradan aşırma mı diyecekti yoksa. En korktuğu bu. Okuduğu şiir kitapları, Asya şarkıları, Yayla Dumanı, Bir Ömür Böyle Geçti. Nurten'den gördüğü antolojiyi de 8-10 kez aktarmıştı. Ama hiçbirinden bir dize almadı. Sadece yararlanıyor. Aşırma sayılır mı bu? Hem madem aşırma sayılıyor, Sabiha öğretmenliği için söylemedi. Yüreği vura vura beklemeye başladığı yeni öğretmenin fakatını. Söylediğim kitaplardan hangisini okudun? Cemile'yi. Sevdin mi? Sustu Ahmet. Nasıl buldun Cemile'yi? Susuyor, ne söyleyeceğini bilemeden. Yoksa anlamadın mı? Çıkarmadın mı özetini? Çıkardım. Nerede geçiyor olay? Adana'da, bir fabrikada. Bir de konusu köyde geçen kitaplardan salık vereceğim sana. Bildiğime göre sen bir köylü çocuğusun. Ama epeydir ailenle birlikte şehirde oturuyorsun. Baban, annen sağlık emekçisi olarak hastanede çalışıyor. Senin gibi bir emekçi çocuğu nasıl olur da emekçilerin, köylülerin hiçbir sorununa değinmeden, kendi yaşamına hiç bakmadan, havadan civadan şiirler yazar. Yok baharı özlemiş de, yok kar yağmış da, yok vatanı için ölecekmiş de, bayrağının rengi almış da. Al tabii. Güzel bayrak tabii. Vatan için öleceksin ama sonra? Sonra ne olacak? Deden de, babanın amcası da öldü vatan için. Sonra? Sonrası bugün. Şiirlerin güzel ama hava civa. Ne yapacağını söyleyeceğim eğer ozan olacaksan, istiyorsan. Başını kaldırdı ilk olarak. Çok sıkıştırdın çocuğu diye araya girecek oldu anası. Aman Abdullah şekerim diyecek oldu karısı. Pardon. İyiliği için söylüyorum. Eğer bütün köylülerin, emekçilerin sevdiği, yararlandığı bir ozan olacaksan, ayağını toprağa basacaksın. Köylülerin, emekçilerin yaşamına bakacaksın. Onların dertlerini anlatacaksın. Neler çekiyor insanlar bir lokma ekmek için? Nasıl alın terinin karşını alamıyor, bin çalıda asılı kalıyor hakları? Dikkatle bakacaksın. Konularını onların yaşamından alacaksın. Yeni insanlar, yeni olaylar yazacaksın. Daha böylesi yeteri kadar yazılmadı. Ama yazılanları okuyacaksın. Dergileri izleyeceksin. Okumadan şiir yazılmaz mı? Senin şimdiye kadar yazdığın gibi yazılır. Bunlara kötü demiyorum. İyi değil. Hava civa dedim. Yaşamın gerçekleri yok içinde. Bir emekçi çocuğu olduğun halde onların hiçbir sorunu yok. Aşkı, öfkesi, özlemi yok. Oysa ne büyük bir dünyadır o. Şiirlerini bir anlatabilsen. Anlıyor mu yeni öğretmenin söylediklerini? Ah bir iki örnek olsa önünde. Okuyup görse onları. Sedirin yanı başında kitap dolu 2 dolap duruyor. Şiir kitapları yok mudur acaba? dergiler görüyor sehpanın üstünde. Dediği türden şiirler bunların içinde yok mu? Defterini vereceğim geri. Alıp gideceksin. Bir de kitap vereceğim. Senin gibi bir köy çocuğunun yaşamından dilimler var içinde. O gerçi şiir kitabı değil. Zaten böyle şiirler çok yok edebiyatımızda. Olanlardan vereceğim. Bu tür şiirlerin iyilerini sen yazacaksın. Yeteneğin sürerse. Yeteneğin sürerse, diyor. Bu kuşku da nereden çıktı? Elbet sürecek yeteneği. Öyleyse şiir yazacak, anlatacak emekçilerin derdini. Öğretmenin evinden çıktığında akşam oluyordu. Uzun uzun yağmur yağmış, ortalık sel sele gitmişti sanki. Yunmuş yıkanmıştı ortalık. Üşüme gibi bir titreme geçirdi sokağa çıkınca. Benden köylünün çektiği çileyi istiyor bu hoca. Yazacağım, işçinin çektiği çileyi. Çok öyle bilirim ki onları. İşte babam, işte Iralca ninem. Sırtına taş sarıp Karataş'tan Erle karakoluna kadar kırbaçlayarak götürdüler ninemi. Babam, daş duraklı Hilmi'nin elinde tutsak. Hem de personel şefinin. Anamın ellerinin delinmedik parmağı kalmadı. Hidayet'in babası Ağlasunlu Kemal'in oyuncağı. Emekçileri bilirim. Hidayet arkadaşımı bilirim. Bunları mı soruyor acaba? Örneklerini vermezse anlayamam ki. Ertesi gün çağırmadı. Vermedi vereceği kitabı. Bir kötü yönü vardı bu öğretmenin. Bir söz veriyor, 10 gün umduruyor. Üzüyor. Ondan sonra da oturtuyor karşısına. Boyayıp batırıyor. Her zaman böyle mi yapacak acaba? Hiç beğenmeyecek mi? Sabiha Ersoy'un çocuk esirgeme kurumunun beğendiği gibi beğenip herkesin karşısına dikmeyecek mi? Başka derslere de bakıyordu ama aklı fikri Abdullah Utku'nun vereceği kitapta ona benzer kitaplardan bulacağı örneklerde. Çağırdı bir gün öğleyin, dersten çıkıyordu. Sana Kuyucaklı Yusuf'u veriyorum bak. En iyi yazarlarımızdan birinin. Seveceğini umarım. Oku, bitir, konuşalım. Bunu beğenirsen hikayeleri var. Onları okursun, konuşuruz. Bir de çevirisini biliyorum. Belki bulabilirsin. Fontamara. Okumanı isterim. Oku, konuşalım. Halkımızın en doğru sözlü yazarının başına gelenleri de anlatacağım sana. Ozan olmak istiyorsan bunları bilerek karar vereceksin. Bunun kadar değerli başka bir sanatçımızı, bir ozanımızı tanıtacağım. Şiirlerinden örnekler okuyacağım. Ozan olup olmamaya ondan sonra karar vereceksin. Olacaksan gelecekte haritana neler yazılacağını bilerek olacaksın. Ozan olmayı kolay sanmayacaksın. Zorluklarını bilerek çıkacaksın yola. Bunun için neleri verebilirsin, nereye kadar dayanabilirsin bilerek. Abdullah Utku'dan ayrıldığında yüzü sapsarıydı sanki. Bir ayna olsa da baksam diye düşündü. Ufacık, horozlu bir ayna yok cebinde. Kitap koltuğunun altında hızla geçti Karnıcı Oteli'nin önünden. Her şeyimi verebilirim diye mırıldandı. Sonuna kadar dayanabilirim. Ninem gibi, Hidayet gibi yoksulların derdini söylemek için her acıya, çileye katlanabilirim. Kardeşi yemeğini yemiş, beklemiş, beklemiş, kalandan batandan hem de oturmadan bir iki atıştırıp çöktü sedirin üstüne. Mavi kağıtla kapladı Abdullah öğretmenin kitabını. Dağılıp düşmesin diye formalarını dikmiş. Sayfa kıyılarında zor okunur bir yazıyla notlar hem de çizikler var. Henüz bütünüyle dile gelmemiş köy dünyasını, işçilerimizin yeterince özen gösterilerek yazılmamış yaşamlarını, toplum önünde dile getirmek, onları konuşturmak için. Çınlayıp duruyor kulakları. Büyük toplulukların önünde şiir okuyan bir Ahmet düşünüyor. Saçlarını da büyütecek o zaman. Fırlattığı zaman 1 metre uzayacak kolu. Yumruklarını sıkınca göklere fırlayacak dinleyicileri. İnsanlar bu yeni ozanı dinledikçe coşacak. Yürüyüş eleyecekler alanların ortasına, bağıracaklar, yüzyıllardır verilmeyen haklarını almak, enselerindeki keneleri birer birer koparıp atmak için birleşecekler. O kadar coşkun değil elindeki kitap, hatta sessiz. Sanki kıyısı yaban naneliyle kaplı bir çaydan akan su gibi yeşil yeşil ilerliyor. Ilıcak ama acılara batıp çıkarak akıyor. Eşkıyalar anasını babasını vuruyor köylü Yusuf'un. Senin gibi bir çocuğun, dedi öğretmen. Acaba öyle mi tam? Edremit'te, kaymakamın evinde, eşrafın ortasında, dur bakalım ne olacak? Bir hızla bitiyor, sonra kanı sesi alıyor. Çok acı. Yusuf'un yaşamından daha acı. Su yüzünden, toprak yüzünden ölen, parasızlıktan kendini kamyondan atan köylülerin yaşamı. Ben bunlardan daha acısını yazabilirim. Okul tatil olur olmaz köye koşacak hemen. Nasıl oldu da şimdiye kadar köye gitmeden geçirdi yılları. Şimdiden sonra daha çok, daha sık gidecek. Varıp varıp konuşuyor Abdullah Utku'yla. okulda, derste, evde, ödev hazırlarken, hatta yazılı sınavda soru cevaplamaya çalışırken, Kanı Ses gibi kitaplar bulup okumayı, şiirler, öyküler yazmayı düşünüyordu. Sadece köyü düşünmek olmaz. Şehirde ezilen insanları da incelemen gerek. Onları da bütün toplumsal ve ruhsal durumlarıyla yazabilmek için yaşamlarını bilmen gerekir. Bunun için onların yaşamlarına karışmak zorunluluğu vardır. Son konuşmalarında ağır ağır iki şiirini okudu. Daha önce sözünü ettiği Ozan'ın. Basık, surata asık evler, köstebek yolu sokakların üstünde vermiş kafa kafaya, cin gözlü, güvercin sözlü, abani sarıklılar, dükkanlara bağdaşmış, yarık tabanı çarıklılar, önlerinde yarma bir jandarma tarlada zina eden bir çifti sürür. Kahvede, Piri Mugan dede sulanırken çırağı, la havle ve la çekip derin derin, bu geçenlerin suratına tükürür. Bambaşka bir ses, bambaşka bir tınlama. Ezberinden okuyor Abdullah Hutku. Yok mu acaba kitabı? Soramıyor. Çok istemekten, aç gözlü bilinmekten çekiniyor. Fontamara'yı veriyorum bu kez. Oku. Cumartesiydi. Başladı evde. Ertesi gün gece yarısı bitirdi. Çalışacak dersi vardı. Son sınıfında zayıf almak olmaz ortaokulun. Ana beni erken kaldır dedi ama başının içinde içme suları ve elektrikleri şehirlilerce elinden alınan köylüler var. Durmadan dönüyorlar. Bunların karakollarda çektiği, uzayıp giden sorguları. Ne söylesen, hangi sözcüğü kullansan suç sayan bir yönetim. En derin bilgisizliğin içinde alabildiğine yoksul bir halk. Ay ini köyler, balçık kasabalar, kel dağlar açtık. İşte biz o diyarı böyle dolaştık. Hasta öküzlerin, yaşlı gözlerinde dinledik taşlı tarlaların sesini. Gördük ki vermiyor toprak artık altın başaklı nefesini kara sabanlara. Dersine bak aman yavrum, hocaların gözüne gir. Faşist yönetimin elindeki yoksul İtalyan köylüsünden daha yoksul, daha cahil değil miydi kendi öz köylüleri? Daha çok çilenin içinde değil mi öz anası, ninesi? Hayır, ben gene de böyle romanlar istemiyorum. Daha sert olmalı bizimkiler. Kırbaç gibi şaklamalı suratında beylerin. Benim şiirlerim alevden sözlerle dile getirmeli köylerin acısını. Dur, oluyor galiba. Dönüp geriden alarak bir daha düşünüyor. Hem ne güzel oluyor beylerin, köylerin. Hiç rastlamadı kitaplarda şimdiye kadar. Seslerin uyağı ama anlamları zıt. Bey ile köy. Necip Bey ile Karataş. Kara Bayram, Kara Ahmet. Ah, sınavları olmayacaktı ki. Dersler olmayacaktı ki. Hiç yazılmamış, söylenmemiş yanını dile getirmelisin yaşamın. Tarlada ekim biçiyorsunuz, sıcak bindiriyor, ayran yok, azık yok. Öğleyin, kırların ortasında bir emekçi sofrası. Kendisi de köylü mü acaba Abdullah Hutku'nun? Ne kadar yakından biliyor yaşamını yoksulların? Ne kadar tutkuyla istiyor öğrencisi yetişip hemen dile getirsin, ortadan kalksın ezilmişlik, yoksulluk. Köylüler belini doğrultup dikilsin, onların okumuş çocukları geçsin iş başına... Kaymakam, vali onlardan olsun. Başhekimler, personel şefleri, karakol çavuşları, yargıçlar onlardan. Ezmesin, ezdirmesin ırazcaları, haççaları, Necibe teyzeleri. Aman yavrum, ders cezlerine çalış. Bunun için hem şiir yazmalı hem derslere çalışmalı. Hiç sınıfta kalmadan yetişip gitmeli. Onların derdini ilk dile getiren, onları ilk kurtaran kendi olmalı, çabuk. Birbirlerinin evinde kız erkek haftada bir toplanıp çay içiyor arkadaşları. Plak çalıyorlar. Göle doğru ha ha hi hi gezi yapıyorlar. Bilmiyor böyle şeyleri. Ders var her şeyin üstünde. Dersin de üstünde şiir tutkusu. Buldu mu yutar gibi okuyor Nazım Hikmet'in şiirlerini. Sabahattin Ali'nin kitaplarını. Değirmeni yutar gibi bir daha bir daha okuyor. Bir gün Abdullah Hutku, biz bazı arkadaşlar her hafta birimizin evinde toplanıp sanat söyleşileri yapıyoruz. İstersen bir tanesini seni de götüreyim, dinle bak dedi. Öğleden sonra 3'te Cumhuriyet alanındaki gazetecinin önünde buluşup gidecekler. 2:30'da oradaydı. Daracık bir kulübenin içindeydi gazeteci. Ne kitap görünüyor ne doğru dürüst dergi. Sadece fotoromanlar sıralanmış camlara. Gene de baktı, arandı orada beklerken. 3'te Abdullah Hutku geldi. Oluklar altına doğru yürüdüler. Aşı boyalı bir evin kapısını çaldı öğretmeni. Doktor Kamil Bey'in eviymiş. Birer ikişer gelmeye başlamış konuklar. Karısı açıyor kapıyı. Sonra kendisi çıkıyor. Uzunca boylu, bıyıklı, seyrek gülen bir adam. Hiç rüşvet almayan, varsıl yoksul ayırmazlığı ilke edinmiş. Bir yargıç suskunluğu var davranışlarında. Pabuç çıkarmadan yürüyorlar ikinci kata. Abdullah öğretmen çıkaracak oldu. Rica ederim hocam, çıkarmayın, buyurun diye omzundan itti doktor. Ahmet de eğilmişti. Çıkarma delikanlı, geç. Çıkarmadan geçtiler. Merdivenden yürürken öğrencim Ahmet diye tanıttı doktora, arkadaşlarına. Şekerde muhasebecilik yapan Burdurlu bir arkadaşının yanına oturdu Abdullah öğretmen. Ahmet yüklükle duvarın köşesine kısıldı. Fabrika muhasebecisi kendisinden beklenmeyen bir serbestlik içinde bacak bacak üstüne atıp ağızlıkla sigara içiyor. Sürekli güleç. İki ötesinde orta boylu, sarı, toparlak gözlüklü biri oturuyor. Sanki görmüştü okula gidip gelirken. Bir eczacı var ince uzun. Bir emekli tarih öğretmeni var. Müzikten açıldı konuşma. Doktor sigara tuttu. İçen, içmeyen sonra sonra Ahmet'in önünden geçti. Yeni arkadaşımız Ahmet orta sonda mı demiştiniz hocam? Şiir yazıyor. Aferin. İnşallah sıkılmaz aramızda. Bugün iki uzun plağımız var. Hafta içinde geldi İstanbul'dan. Biri Bela Bartok, bir Haçaduryan. İkisi de bizim halk ezgilerinden esinlenmiş. Bacağını bacağının üstünden indirdi fabrika muhasebecisi. Haçaduryan bildiğim en büyük aşırmacı. Kafkasya'dan gizlice geçermiş sınırı. Erzurum'a kadar gelir, çobanları, çiftçileri dinler, bizim melodileri notayı alarak geçer gidermiş. Bunlardan yararlanırmış bestelerini yaparken. Böyle aşırmacılara can kurban. Bizim kompozitörler uyuyor. Bela Bartok Türkiye'ye ta Macaristan'dan gelmiş. Halkların ortak yanlarının çokluğu, birbirlerinden habersiz yarattıkları sanatlardan da belli oluyor. Gelmese de, aşırmasa da bazı ortaklıklar var zaten. Uzun plak dediği nasıl bir şey acaba? Bunu anlamaya çalışıyor Ahmet. Long play sözü geçiyor arada. İngilizce değil mi? Long uzun, play oyun. Uzun oyun, uzun. Plağın birini çıkardı doktor. Sildi tozunu. Müzikle birlikte bir sessizlik başladı. Sanki yasaktı, çıt. Sadece sigara içebiliyorlardı. Bir ara karısı kahveleri getirdi. Fabrika muhasebecisi usulca alıp dağıttı. Kaşlarını tatlı tatlı çatarak Ahmet'e de aldırdı bir tane. Gene büyük sessizliğin içinde höp höp etmeden içtiler. Uzun süre tuttular fincanları elde. Abdullah öğretmen kalkıp topladı. Bu evin bir insanı gibi mi davranıyor? Hep burada mı toplanıyorlar? Gene gelmek ister mi? Hep böyle susup müzik mi dinleyecekler? Niçin hiç edebiyattan konuşmuyorlar? İkinci yüzünü koydular plağın. Gene öyle sessizlik içinde dinlediler. Bazı parçalar yabancı gelmiyor kulağına. Sanki daha önce radyodan dinlediği bir türküyü andırıyor. Ama sadece andırma. Bir an sonra yitip gidiyor o kadarcık tanıdıklık. İkinci yüzü bitince, "Oh, nefis, harika, fevkalade" diye karşılıklı övgüye başladılar. Sonra Rahmaninov, Çaykovski üstüne, Rusların bir de Almanların müzikteki üstünlüğü üstüne konuşmayı sürdürdüler. Şeker fabrikası muhasebecisi müzikte, edebiyatta Ruslar gerçekten harika dedi. Bacak bacak üstüne attı. Edebiyatta, evet tabii. Hem 19. hem 20. yüzyılda devler yetiştirmiş bir edebiyat. Tolstoy'dan başka Dostoyevski, Gogol, Çehov ve Sovyetler. Gorgi, Şolohov. Şolohov'da sayacak mıyız? Aynı iklimden insanlarız. Cılız kalmış bizimki. Edebiyatımızda bir patlama var. Nazım'ın şiirleri göçmenliğinde yazdıkları, ne olursa olsun Kurtuluş Savaşı destanı, Hikaye-i Karayılan, insan manzaraları, Türk şiirinin yıldızıdır Nazım. Öyküde Sabahattin Ali. Sabahattin Ali mi, Sait Faik mi? Sait Faik'in de kendine özgü değil mi tadı? Evet, şiirde Nazım, öyküde Sabahattin Ali, peki romanda? Üç Kemallerden Yaşar Kemal. Kökü toprağımızın derinlerinde, dalları dünyaya açılmış bir edebiyat. Yeni, gürbüz, sabrının sonuna gelmiş bir bekleyişin içindedir halkımız. Bu bekleyiş romana yansıyabilirse. Çerçilerin dolaştırıp sattığı horozlu cep aynaları gibi açarak gözlerini, sözcüklerin tekini kaçırmadan dinliyor Ahmet. Ilık ılık mutlanarak, dolup taşarak dinliyor. Çünkü öyküde, şiirde, yıldızlarını seviyor edebiyatın. Nasıl büyük devler yetiştirmiş müzikte, edebiyatta Ruslar? Kimler onlar? Kimleri saydılar demin? İngilizlerin, Fransızların, Çinlilerin yok mu büyük yazarları? En çalışkan, en akıllı Ruslar mı sanki dünyada? Soracak çıkınca Abdullah öğretmenden. Ya da kendisi araştırıp öğrenecekti. Kulaktan dolma yetişmenin kötülüğünü söyledi bir gün. Kulaktan dolma bir ozan olmayacak. Bilgiler kendi emeğinin ürünü olacak. Yeni ışık olayı. Ah, sınıfında kendisi gibi şiir seven bir arkadaşı olsa, kitap seven, Hidaye sınıfta kalmasa, bırakıp gitmese ne vardı? Kız arkadaşlar da sıkılıyor. Öyle özledi ki Hidayet'i. Çoktandır görmedi. Bir giysi yüzünden, kravat yüzünden okulu bırakan arkadaşını unutamıyor. Sigortasız, hızar işçisinin oğlu Hidayet. Yok onun gibi bir arkadaşı. Belki Akyakalı Seyfi, Hacılarlı Cemal olabilirdi. Hacılarlı Cemal top derisi çıktı. Akyakalı Seyfi'nin de söz milliyetçisi olduğunu duydu bir gün. Ne demek acaba? Ispartalı Hikmet Bey diye bir tarih öğretmeni geldi. Öğrencilere çengel attığını söylüyorlar. Bir gün sınıfa girdi, kara tahtada bir yazı. Komünistler Moskova'ya. Silen de yok. Okuyup oturuyor giren, bir sessizlik silmiş havaya. Müdür baş yardımcısınındı ders. Girdi, o da gördü. Temsilci tahtayı silsin dedi ortaya. Temsilci kalkmadı bir an. Nurten uzanıp silgiyi aldı. Sen misin temsilci? Hayır hocam. Niçin kalkıyorsun? Ben yakınım hocam. Peki, sil madem. Dersten çıkarken de defteri imzalamadı. Defteri hocam diye bağırdı temsilci. Odama getir. Defterle birlikte yürüdü temsilci. Yeni dersin zil çalana kadar görünmedi. Derse girileceği anda geldi. Başını eğip dişini sıkıp oturdu. Ders boyunca başını kaldırmadı. Ahmet'in gözü takıldı durdu. Başka bir gün gene yazdılar aynı yazıyı. Görmedi kim yazdı. Niçin yazdılar bilmedi. Gene Nurten sildi öğretmen gelmeden. Manifaturacı Faruk'un oğluyla kuyumcu İsmail'in oğlu bağırdı. Sana ne kız? Gocunuyor musun? Pis mi duracak tahta? Tabii silerim. Öyleyse gocunuyorsun. Yaram var. Affetmişsiniz. Niçin gocunayım? 5-6 kişi Ahmet'ten yana baktı. Coğrafyacının ders geçen yazının notlarını okuyacak. Gene 9 Ahmet'inki. Başka yok 8 filan. Baktılar yeniden sessizlik oldu. Kuyumcununkiyle manifaturacının oğlu öksürdü. Kime bu dokundurmalar? Anlamıyor. Anladığı gergin bir hava oluşuyor sınıfta. İyi notları aldıkça artıyor gerginlik. Bir duvar gazetesi çıkarma işi var. Başka sınıflardan gelip şiir istiyorlar. Liseli öğrenciler istiyor. İçinde köylerin, beylerin geçtiği şiirini verdi. Özgür Koşuk'la yazılmış bir şiir. Öğrencilerin çoğunun bu tür şiirden haberi yok. Yeni Işık adlı gazeteyi çıkaran lise öğrencisi bilmeyenler öğrensin diye yazıp astı. Mevlüt şehrin kıyısındaki kışla köyündendi. Gelip gidiyor sabah akşam. Eli baltalı bir köylüyle kırbaçlı bir bey resmi yaptı Ahmet'in şiirinin üstüne. Başka bir köşede Baladızlı köylülerin 1946'nın yazında Abdullah Ağa'yı nasıl öldürdüğünün öyküsü var. Mevlüt Altın yazdı. Bir de türkü derlemiş. Bu olayın geçtiği Baladız hemen kulağının dibinde. Çok etkilendiği bir olay. Kışla köyünde, evlerde, odalarda çok anlatılırmış. Gazetenin önünde görülmedik bir yığılma oldu. Ertesi gün sabahçı ortaokul öğrencileri geldi. Daha büyük bir yığılma. Arada fiskoslar oluyor. Gazeteyi görmek için birbirini itip kakanlar var. Ahmet yaklaşıp anlamak istedi ne oluyor. Kahrolsun Allahsızlar. Komünistler Moskova'ya. Bir öğrenci kırmızı kalemle gazete yazılarının üstüne yazılmış yazıları okuyor. Başka biri de ebbe diyor burdur ağzıyla. Kırmızı boyayla çizilmiş büyük bir çarpı işareti göz alıyor. Az sonra baş yardımcı geldi, duvar gazetesini indirip müdür odasına götürdü. Yahu Bayram, senin oğlan, ummadığın taş baş yararmış. Senin oğlan şairmiş, öyle mi Bayram? Oğlunun çalışkan olduğunu biliyor. Yazar deseler, onu da anlar ama şairin anlamını bir süre kavrayamadı. Kolayını bulsa, daş duraklı Hilmi'den yavaş yavaş uzaklaşıp ilişiğini kesecek. Görevse, görevini herkesten iyi yapıyor. Günlerdir, senin oğlan şairmiş, öyle mi deyip duruyor. Yoksa kötü bir iş mi? İbne, puşt filan mı şairin anlamı? Solak şiirleri kullanmasın yeteneğini. Söyle ona. Baş yardımcı gazeteyi müdür odasına götürdü. Tam o sırada telefon çaldı. Memleket hastanesi personel şefi Salim Sarı idi arayan. Nasılsınız müdür beyciğim? Arzu hürmetler ederim efendim. Okulunuzda orta bölüm öğrencisi Meral Sarı kızımdır efendim. Bugün rahatsızlığı sebebiyle dersine gelemiyor. Çabuk iyileşirse bir özür kağıdı yazayım, uzarsa rapor alırım efendim. Haber vereyim diye rahatsız ettim efendim. Daha nasılsınız sayın müdürüm? Bir emriniz olursa beklerim efendim. Okulunuzun güzel faaliyetleri oluyormuş. Gelip kutlamak istiyorum ama malum vakit meselesi efendim. Hatta kızım söylüyor. Ben edebiyatı severim. Duvar gazeteniz varmış. Realist şiirler yazılıyormuş. Çok memnun oldum. Neyse Allah'a ısmarladık efendim. Arzu hürmetler ederim efendim. Sağ olun efendim. Güle güle Salim Beyciğim. Kapattı. Güle güle Dürzü. Baş yardımcının getirdiği gazeteyle bu telefon arasında bir bağlantı kurmaya çalıştı müdür. Serdi gazeteyi masanın üstüne, başladı okumaya. Elinde balta tutan köylü, kırbaç tutan ağ ve tıpkı komünist ozan Nazım Hikmet'in şiirleri gibi uzun kısa dizeli bir şiir. Yazan Ahmet Kara ve yanı başında Baladız olayı. Çevremizde köylünün toprak savaşı mı? Yeniden şiire dönüp okumaya çalıştı. Bu mu acaba memleket hastanesi personel şefinin realist şiirler dediği? Besbelli sol esintileri olan bir şiir anlaşılıyor. Telaşla zile bastı, iş gören Hilmi kapıyı tıklatıp girdi. Abdullah Utku'yu çağır bakayım bana. 5 dakika sonra geldi iş gören Hilmi. Derste efendim. Söylemedin mi? Dersi bırakıp gelsin. Bitirip varayım dedi. Söyledim efendim. Peki, bitirip gelsin. Kültür kolunun gözetimi edebiyat öğretmeni Abdullah Utku'ya verilmişti. Haberi yok mu bu şiirden, resimden? Özellikle bu şiiri okumamış mı asılmadan? Ispartalı tarih öğretmeni Hikmet Bey geldi o sırada. Hemşerisi bir müteahhit, milletvekili bile seçilmeden başbakan yardımcılığına yükseldi. Yukarıdan konuşuyor okulda. Acaba haberiniz var mı efendim? Esnaf arasında bir dedikodu yayılmış. Lisede komünizm propagandası yapılıyor diye. Manifaturacı Faruk'un dükkanında duvar gazetesine asılan resimler, şiirler konuşuluyor. Maalesef Abdullah Bey'in ve başka arkadaşların adları da geçiyor efendim. İnceliyorum Hikmet Bey. Demek siz de duydunuz. Okulumuzun adı geçtiği için ilgilendim efendim. Teşekkür ederim Hikmet Bey. Hikmet Bey dolaşıp müdürün omzundan baktı gazeteye. Okudu bazı yazıları. Ahmet Kara'nın şiirini etti. Açıkça sol propaganda yapılıyor efendim. Bundan daha barizi olamaz. 13. ayrımın sonu. Sayfa 184.